Aşkın Metafiziği. Yazan Arthur Schopenhauer. Çeviren Burcu Yalçınkaya. Seslendiren Özlem Zeynep Dinsel. Siz bilge kişiler. Çokça okumuş ve çokça öğrenmişler. Düşünüp nasıl, ne zaman ve nerede bütün her şeyin eşleştiğini anlayacak olanlar. Neden sever insanlar ve öpüşürler? Siz yüce alimler, söyleyin neden? O vakit ne olmuştu bana? Düşünüp bulun. Nerede, nasıl, ne zaman ve neden bu geldi benim başıma? Bürger. Esasen cinsel aşkı tanımlamaya çalışan şairleri görmeye alışkınızdır. İster trajedi, ister komedi, romantik yahut klasik ya da ister Hindistan'a, ister Avrupa'ya ait olsun, bütün duygusal eserlerde alışılageldiği üzere önde gelen konu budur. Bu mevzu, bilhassa aşk hikayelerini içerenleri de eklersek, yüzyıllardır Avrupa'nın bütün medeni ülkelerinde ağaçlardaki meyveler gibi sürekli ortaya çıkan hem lirik hem de epik şiirlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bütün bu eserler söz konusu tutkunun çok taraflı, kısa yahut uzun tanımlarından başkası değildir. Yine de Romeo ve Juliet, Yeni Eloise ve Werther gibi aşkın en başarılı tarifleri ölümsüz bir üne kavuşmuştur. Rochefoucauld, hakkında konuştuğumuz ama hiç görmediğimiz için aşkın bir hayalete benzetilebileceğini söylerken, Über die Macht der Liebe, aşkın gücü üzerine adlı makalesinde Lichtenberg, aşkın gerçekliğini ve doğallığını ele alıp bunlara karşı çıkar. İkisi de yanılmaktadır. Zira eğer aşk insan doğasına yabancı olsaydı ve insan doğasıyla çelişseydi, bir başka deyişle, aşk sadece hayali bir olgu olsaydı, bütün zamanlarda şairler tarafından böylesi bir coşkunlukla tanımlanmaz, insanlık tarafından eskimeyen bir alakayla kabul görmezdi. Zira sanatsal olarak güzel olan bir şey, doğruluğu içermeden var olamaz. Doğru dışında güzel yoktur. Sadece doğru olan kabul edilebilirdir. Bolva. Capcanlı ancak kontrol edilebilir bir heves olarak ortaya çıkan şeyin, belli durumlarda heves açısından diğer her şeyi geçebilecek bir tutkuya evrilebileceğini kesinlikle deneyimlerimiz göstermektedir. Bu tutku da daha sonra bütün kaygıları göz ardı ederek, inanılmaz bir güç ve azimle her çeşit engelin üstesinden gelir. Bu tutkunun tatmini için hiç düşünülmeden hayatlar tehlikeye atılır. Eğer bu tatmin sağlanmazsa, kurban olarak hayatlar verilir. Werther'ler ve Jacopo Orti'ler sadece romanlarda yoktur. Avrupa her yıl onlar gibi en az onlarcasını görmektedir. Sed ignotis perierunt mortibus illi. Dipnot. Onların öldüğü ölümü bilen yoktu. Onların acıları, kayıt memurları ya da gazetelerdeki haberciler tarafından kayıt altına alınmaktadır. Zaten İngiliz ve Fransız gazetelerindeki polis haberleri dediklerimi doğrulayacaktır. Ancak aynı tutkudan, akıl hastanesine sürüklenenlerin sayısı çok daha fazladır. Neredeyse her yıl iki aşık, etraflarındaki koşullar birleşmelerine elverişsiz olduğu için birlikte intihar eder. Ancak birbirlerinin aşkından emin olan ve en büyük mutluluklarını bu aşkın zevkinde bulmayı umut eden bu tür insanlar, neden aile bağlarını katiyetle koparıp her türlü zorluğa katlanmak yerine tahayyül edebileceklerinden çok daha büyük olan bir mutluluktan hayatlarıyla vazgeçerler, anlamam. Bu tutkunun daha düşük seviyelerini ve hafif etkilerini hepimiz her gün gözlerimizin önünde görürüz. Ve eğer yaşlı değilsek, zaten bunlar birçoğumuzun kalbindedir. Şimdiye kadar düşünülenler göz önüne alındığında, kimse aşkın gerçekliğinden ya da öneminden şüphe edemez. Şairlerin sürekli konusu olan bu mevzu hakkında bir filozofun bir kez olsun neden yazdığını merak etmek yerine, insan hayatında böylesine önemli bir rol oynayan mevzunun, filozoflar tarafından nadiren ele alınışı ve hala kullanılacak bir malzeme olarak kalışı karşısında hayret edilmelidir. Bu konuyla en çok alakalı olan kişi Platon'dur. Bilhassa Sempozyum ve Fedrus eserlerinde buna eğilir. Lakin Platon'un söyledikleri, efsaneler, masallar ve alay çerçevesindedir. Ve birçok açıdan sadece Yunanlıların oğlancılık aşkını ele almaktadır. Rousseau'nun da, insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine adlı kitabında söyledikleri ne doğrudur ne de tatmin edicidir. Kant'ın, Güzellik ve Yücelik Duyguları Üzerine Gözlemler eserinin 3. kısmında aşk üzerine olan incelemesi oldukça yüzeyseldir. Bu da Kant'ın konuyu derinlemesine ele almadığını ve dolayısıyla incelemesinin kısmen doğru olmadığını gösterir. Bir de Plattner'in antropoloji eserinde aşkı ele alışı herkes tarafından sıkıcı ve basit bulunacaktır. Diğer taraftan okuru neşelendirmek için Spinoza'nın tanımı, aşırı saflığı sebebiyle ele alınmayı hak etmektedir. Amor est titillatio concomitante idae causae externae. Dipnot, Latince. Aşk dışarıdan bir etkinin eşlik ettiği zevktir. Niyetim benden öncekilerin söylediklerinden etkilenmek yahut onlara karşı çıkmak değildir. Bu konuyu tarafsız bir şekilde düşünmekteyim ve dünya hakkındaki düşüncelerimden ayrılmaz haldedir. Üstelik bu tutkunun esiri olan ve doğal olarak aşırı duygularını en görkemli ve ruhani ifadelerle açıklamaya çalışan kişilerden elbette onay beklememekteyim. Benim görüşüm her ne kadar metafiziksel ve temelinde ruhani olsa da, onlara çok fazla fiziksel, maddi gelecektir. Ancak bu arada söz konusu kişiler, bugüne kadar aşk şiirlerinde yücelttikleri kişinin 18 yıl önce doğmuş olması durumunda, kendileri tarafından şu an tamamıyla göz ardı edileceği gerçeği üzerine kafa yorabilirler. Her ne kadar ruhani gözükse de, her çeşit aşk tamamıyla cinsellik dürtüsünden doğar. Söz konusu olan kesinlikle bu dürtüdür. Sadece bazen biraz daha belirgin, yönelmiş ve kelimenin tam anlamıyla daha bireyselleşmiş biçimdedir. Bunu göz önünde bulundurarak cinsel aşkın bütün aşamaları ve boyutlarıyla sadece oyunlarda ve romanlarda değil, gerçek hayatta da oynadığı önemli rolü ele alacağız. Yaşama aşkının dışında en güçlü ve etkileyici güdü olarak kendisini göstermekte, genç insanların becerilerinin ve düşüncelerinin yarısını sürekli meşgul etmektedir. İnsanların neredeyse bütün çabalarının nihai amacıdır. En önemli ilişkileri olumsuz etkileyebilir. En azimli meşgaleleri saat başı bölüp, hatta bazen en büyük zekaların bile bir süreliğine aklını çelebilir. Devlet adamlarının görüşmelerini ya da alimlerin araştırmalarını saçmalıklarıyla bölmekten çekinmez. Aşk mektuplarının ve bir tutam saçın, bakanlık dosyalarının ve felsefi yazıların içine nasıl bırakılacağını bilir. Her gün en karmaşık ve hınzır ilişkileri sinsice planlar, çok değerli ilişkileri bozar ve en güçlü bağları koparır. Bazen hayatın ya da sağlığın, bazen de zenginliğin, mevkiin ve mutluluğun feda edilmesini ister. Önceden dürüst ve güvenilir olanlardan bütün vicdanlarını söker alır. O zamana kadar sadık olanları haine dönüştürür. Kaçınılmaz olarak da bütün amacı baştan çıkarmak, karışıklık yaratmak ve karşısına çıkan her şeyi hezimete uğratmak olan bir şeytan olarak gözükür. Bütün bunları düşündüğümüzde ise şunu söylemek gelir içimizden. Bütün bu yaygara da neden? Bütün bu baskı, şamata, ıstırap ve çaba neden? Böylesine önemsiz bir şey insanlığın düzenli hayatında neden bu kadar önemli bir yer etsin ve sürekli karmaşayla karışıklığa neden olsun? Lakin samimi araştırmacıya doğruluğun ruhu yavaş yavaş yanıtı göstermektedir. Bu önemsiz bir şey değildir. Aksine aşkın önemi, aşkın sürdürüldüğü ciddiyet ve hevesle kesinlikle uyumludur. İster trajik, ister komik mahiyette olsun, bütün aşk ilişkilerinin nihai amacı, insan hayatındaki diğer bütün amaçlardan gerçekten çok daha önemlidir. Ve bu nedenle kendisine atfedilen yoğun ciddiyeti tamamıyla hak etmektedir. Aslına bakacak olursak aşk, sonraki neslin oluşturulmasından başka bir şeyi belirlemez. Bizler oyundan çıkarken sahneye gelen oyuncuların varlığı ve mizacı, bir takım aşk ilişkileri tarafından belirlenmiş olur. Bu, gelecekteki insanların varlıklarının, egzistansiyalarının, tamamıyla genel anlamdaki cinsellik dürtümüz tarafından belirlenmesi gibi, bu kişilerin mizacı, esensiyaları da bu dürtünün tatminindeki kişi seçimiyle, yani cinsel aşkla belirlenir. Bu nedenle hiçbir açıdan geri dönüşü mümkün değildir. Konunun özü budur. Bunun nasıl etki ettiğini, aşkın en geçici hevesten en ateşli tutkuya uzanan çeşitli aşamalarını incelediğimizde daha etraflıca anlayacağız. İşte o zaman bu aşamaların farklılığının seçimin bireyselleşme derecesinden kaynaklandığını göreceğiz. Şimdiki neslin bütün aşk ilişkilerinin hepsi birden değerlendirildiğinde bunlar için şöyle denilebilir. Bunlar insanlığın ciddi, sayısız neslin kaynağı olacak gelecek neslin oluşturulması üzerine düşünceleridir. Bu mevzu böylesine önemlidir. Çünkü diğer bütün meseleler gibi şimdideki bireyin mutluluğu yahut kederiyle değil, insanlığın gelecekteki varlığı ve hususi tabiatıyla alakalıdır. Bu nedenle bireyin arzusu, türün arzusu olarak daha üst bir boyutta gözükür. Bu da aşk ilişkilerinin acınası ve ruhani unsurlarının, ilişkilerdeki mutluluk ve acıların soyut biçimlerinin dayandığı aşırı önem arz eden şeydir. Şairler yüzyıllardır bu unsurları sayısız örnekte göstermekten bıkmamışlardır. Çünkü hiçbir konu bu kadar meraka mazhar olmamıştır. Aşk, türlerin hem mutluluğu hem de kederiyle alakadar olduğundan, bedenin yere bağlı olması gibi sadece bireyin mutluluğunu ilgilendiren diğer her şeye de bağlıdır. Bu nedenle hiç aşk ilişkisi içermeyen bir oyunu ilginçleştirmek çok zordur. Diğer taraftan her ne kadar sürekli ele alınsa da bu konu asla tükenecek bir mevzu değildir. Herhangi belli bir kişiye odaklanmadan bireyin bilincinde genel olarak kendisini cinsellik dürtüsü olarak gösteren şey, kendi içinde basitçe ve genelleştirilmiş haliyle yaşama arzusudur. Diğer taraftan belli bir kişiye yönelmiş cinsellik dürtüsü olarak gözüken şey, kesin olarak belirlenmiş bir birey olarak yaşama arzusudur. Ancak cinsellik dürtüsü her ne kadar şahsi bir ihtiyaç olsa da, hayli zekice gayri şahsi hayranlık maskesini takar ve böylece kişiyi aldatır. Amaçlarına ulaşmak için tabiatın bu tür taktiklere ihtiyacı vardır. Her ne kadar gayri şahsi olsa ve hayranlığı ulvi gözükse de, aşkta herkesin amacı belirli bir mizacı olan bir varlığı oluşturmaktır. Durumun böyle oluşu da, gerekli olanın karşılıklı sevgi değil, sahiplenme, yani fiziksel zevk olduğu gerçeğiyle onaylanmaktadır. Sahiplenme olmadan bir kişi için aşkının karşılığının olduğunu bilmesi teselli değildir. Aslında birçok kişi, böylesi bir durumla karşılaştığında kendisini vurmuştur. Diğer taraftan çok aşık olan birini ele alalım. Eğer aşkına karşılık alamazsa sadece sahip olmakla, yani fiziksel zevkle mutlu olacaktır. Bu husus bütün zoraki evlilikler, aynı şekilde nefretine rağmen büyük hediyeler yahut başka fedakarlıklarla satın alınan bir kadının ilgisi ve aynı zamanda tecavüz olaylarıyla da kanıtlanmaktadır. Her ne kadar ilgili kişiler gerçeğin farkında olmasa da, aşk hikayelerinin gerçek amacı belirli bir varlığın dünyaya gelmesidir. Bunun hangi yolla ve biçimde yapıldığı ikinci plandadır. Mağrur ve duygusal olanlar, özellikle de aşık olanlar, benim tezimin kaba gerçekliğini reddedebilir. Ancak yanılırlar. Zira bir sonraki neslin bireylerini açıkça belirleme amacı, onların aşırı duygusallığı ve sabun köpüğü hislerinden daha yüce ve soylu değil midir? Bütün dünyevi amaçlar arasında daha önemli ve yüce olan bir başkası daha var mıdır? Sadece bu amaç, tutkulu aşkı hissettiğimiz yoğunlukla, bu aşkın ortaya çıktığı ciddiyetle ve önemsiz detaylarına bile gösterilen önemle uyumludur. Aşık olduğumuz nesneyi elde etmede karşılaşılan zorluklar, bitmeyen engeller ve çekilen sıkıntılar, sadece bu amacı gerçek amaç olarak kabul ettiğimiz müddetçe konuyla alakalı gözükmektedir. Bütün bu mücadele ve sıkıntılar aracılığıyla kendisine var etmeye zorlayan, tamamıyla bireysel kararlılığıyla gelecek nesildir. Aslında gelecek nesil, bizim aşk dediğimiz cinsellik dürtüsünün memnuniyeti için dikkatli, nihai ve görünürde değişken seçimine katılmaktadır. İki aşığın birbirlerine karşı artan alakası gerçekte, ikisinin ebeveyni olacağı ve olmak istediği yeni varlığın yaşama arzusudur. Aslında onların arzulu bakışlarında yeni varlığın hayatı canlanmaktadır. Kendisini geleceğin uyumlu ve sorunsuzca oluşturulmuş şahsiyeti olarak gösterir. Aşıkların gerçekten birleşip bir olma ve hayatlarının kalanını bu şekilde yaşama arzusu vardır. Bu arzuları ikisinden de gelen ama tek bir varlıkta birleşip bir olarak ebedileşen niteliklerine sahip çocuklarında gerçekleşir. Aksi durumda ise bir erkek ve kadın karşılıklı olarak ısrarla ve kararlı biçimde birbirini sevmiyorsa, bu onların sadece kötü oluşturulmuş, uyumsuz ve mutsuz bir varlık dünyaya getirebileceğini göstermektedir. Bu nedenle Calderon'un, korkunç Semiramis'e havanın kızı demesine rağmen Yine de onu kocasının öldürülmesinin ardından gelen tecavüzün kızı olarak tanıtmasında derin bir anlam yatmaktadır. Son olarak, farklı cinsiyetlerden iki bireyi böylesine şiddetle sadece birbirlerine bağlayan, tüm türde kendisini gösteren yaşama arzusudur. Bu arzu, iki bireyin ebeveyni olacağı varlıkta kendi amacına uyan hakiki doğasının somutlaşmasını bekler. Bu birey, babasının arzusunu ve mizacını alırken, annesinin zekasını ve her ikisinin yapısını miras alacaktır. Lakin olağan geldiği şekliyle bir birey, yapı olarak daha çok babasına ve boy olarak annesine benzer. Bu kural, hayvanlar arasındaki melezlerin dünyaya gelmesinde de kendisini gösterir. Ve zaten bu da temel olarak, fetüsün boyunun anne rahmine uyması gerektiği gerçeğine dayanır. Yine de hayli istisnai ve kendisine özgü olan her bir bireyin kişiliğini açıklamak gibi, iki kişinin birbirlerine olan oldukça özel ve bireysel tutkusunu açıklamak da imkansızdır. Aslında temelde ikisi de bir ve aynıdır. İlki, diğerinin zımnen söylediği şeyi açıkça söyler. Ebeveynlerin birbirlerini sevmeye, birbirlerinden hoşlanmaya başladığı anı, yeni bir bireyin başlangıcı ve onun hayatının esas noktası olarak düşünmeliyiz. Daha önce dile getirdiğim üzere, onların arzulu bakışlarının karşılaşmasında yeni bir varlığın ilk tohumu atılır. Ancak diğer bütün tohumlar gibi bu da genellikle ezilir. Belli bir noktaya kadar bu yeni birey yeni bir fikirdir, platoniktir. Bütün fikirlerin müthiş bir coşkunlukla, duyularla algılanan alana girmeye çalışması ve bunu gerçekleştirmek için de nedensellik yasasının kendi aralarında dağıttığı konuya heyecanla sarılması gibi, bu belirli birey fikri duyular alanında var olmak için müthiş bir içtenlik ve arzuyla mücadele eder. Bu içtenlik ve arzu tam olarak gelecekteki ebeveynlerin birbirlerine duyacakları tutkunun coşkulu arzusudur. Aşkın sayısız düzeyi vardır. Belki iki aşırı düzeyi Afrodit Pandaemos ve Ouranya, bayağı ve ilahi aşk olarak dillendirilebilir. Aslında aşk, temel bakımından her yerde aynıdır. Ancak aşk ne kadar kişiselleştirilirse, bir diğer deyişle, kendi niteliklerinden dolayı sevilen kişi, aşığının arzusunu ve ihtiyaçlarını kendi kişiliğiyle gerçekleştirmeye ne kadar bilhassa uygunsa, düzeyi bakımından o kadar güçlü olacaktır. Daha fazla inceledikçe bunun neyi içerdiğini daha net göreceğiz. Bütün aşk hissiyatı, öncelikle ve esasen sağlığa, güce, güzelliğe ve doğal olarak gençliğe odaklanır. Çünkü arzu her şeyden öte, insanlığın belli karakterini bütün bireyciliğin temeli olarak göstermek ister. Bayağı kurlar, Afrodit Pandaemos, bu yüzden ileri gitmez. Bunların yanında daha sonra teker teker ele alacağımız ve tatmin olasılığını gördüklerinde tutkunun arttığı daha özel gereklilikler de mevcuttur. Ancak bu tutkunun en yoğun düzeyi, iki bireyin de birbirlerine olan uyumundan ortaya çıkar. Böylece arzu, yani babanın mizacı ve annenin zekasının birleşimi, genel olarak bütün türde kendisine gösteren yaşama arzusunun özlemini duyduğu bireyi tam olarak ortaya çıkarır. Bu özlem, arzunun büyüklüğüyle orantılıdır. Bu nedenle de ölümlü bir kalbin sınırlarını aşar. Aynı şekilde hedefleri de bireysel zekanın ötesindedir. Bu da hakiki ve muhteşem bir tutkunun ruhudur. İki birey, ileride ele alacağımız çeşitli açılardan birbirleri için ne kadar çok uygunsa, birbirlerine olan tutkuları o kadar güçlü olacaktır. Birbirinin benzeri iki kişi olmadığından, belli mizaçta bir kadın, belli mizaçta bir erkekle muhteşem şekilde uyumlu olmalıdır. Elbette doğacak olan çocuk gözetilerek. Gerçek tutkulu aşk, birbirleri için tamamıyla uygun iki kişinin karşılaşması kadar nadirdir. Bu arada hepimizde gerçek tutkulu aşk olasılığı mevcut olduğundan, şairlerin eserlerinde neden bunu ele aldığını da anlıyoruz. Tutkulu aşkın özü, doğacak çocuğun beklentisine ve mizacına yöneldiğinden, iki kişi arasında mizaç ve entelektüel yeterlilik açısından mükemmel bir uyum olduğunda, bu farklı cinslerden genç, hoş görünümlü iki kişi arasında cinsel aşk olmadan arkadaşlığın olması da hayli muhtemeldir. Hatta cinsel ilişki konusunda birbirine karşı belli bir isteksizlik de söz konusu olabilir. Bunun nedeni onların sahip olacağı çocuğun fiziksel ya da zihinsel olarak uyumsuz niteliklere sahip olacak olmasıdır. Kısacası çocuğun varlığı ve doğası, türde kendisine gösteren yaşama arzusunun amaçlarıyla uyumlu olmayacaktır. Diğer taraftan, mizaç, kişilik ve zihinsel yeterlilik açısından hiç de uyumun olmadığı ve isteksizliğin, hatta birbirine karşı nefretin var olduğu aksi bir durumda ise, cinsel aşkın ortaya çıkması mümkündür. Bu tür bir aşk, kişileri her şeye kör edip evliliğe götürürse bu mutsuz bir evlilik olur. Şimdi de bu konuyu detaylı biçimde ele alalım. Bencillik, genel olarak bütün kişilik özellikleri içinde öylesine derine yer etmiş bir niteliktir ki, bireyi harekete geçirmek için bencil amaçlara katiyetle güvenilebilir. Türün birey üzerinde geçici bireysellikten daha öncelikli, anlamlı ve muazzam bir amaca sahip olduğu gerçektir. Ancak birey, türün devamı ve geleceği için bir çeşit bilinçli fedakarlıkta bulunduğunda, konunun önemi genel anlamda bireysel amaçları dikkate alan zekasına yeterince anlaşılır gelmeyecektir. Bu nedenle tabiat kendi amaçlarını bireyde belli bir yanılgı yaratarak elde eder. Bu yanılgı aracılığıyla aslında sadece tür için yararlı olan bir şey kişiye de yararlı gözükür. Böylece birey kendi yararına hareket ettiğini düşünürken, aslında türün yararına hareket eder. Bu süreçte kişi, kendisinin önünden gidip derhal ortadan kaybolan ve gerçeğin yerine geçmiş bir güdü olarak kuruntuya kapılır sadece. Bu yanılgı içgüdüdür. Birçok durumda içgüdü, türün yararına olacak herhangi bir şeyi yaşama arzusuna sunan türün sağduyusu olarak kabul edilebilir. Ancak arzu burada bireyselleştiği için, öyle bir biçimde aldatılmalıdır ki, türün sağduyusunun kendisine sunduğu şeyi bireyin sağduyusu aracılığıyla algılamalıdır. Bir diğer deyişle arzu, bireyi ilgilendiren amaçların peşinde olduğunu düşünürken, gerçekte sadece genel, kelimenin tam anlamıyla, amaçların peşindedir. İçgüdünün dışa vurumunu en iyi, çok önemli bir rol oynadığı hayvanlarda gözlemleriz. Ancak içsel olan her şey gibi, içsel sürecini sadece kendimizden bilebiliriz. İnsanın neredeyse hiç içgüdüsü olmadığı yahut en azından doğduğunda annesinin memesini arayıp bulacak kadar içgüdüye sahip olduğu sanılmaktadır. Ancak aslında insan oldukça bariz, belirgin ve karmaşık bir içgüdüye sahiptir. Yani cinsellik içgüdüsünü tatmin etmek için bir başka bireyi düzgünce, ciddiyetle ve keyfiyetle seçme. Diğer bireyin güzelliği yahut çirkinliğinin bu tatminle hiçbir alakası yoktur. Elbette bu tatmin, bireyin acil ihtiyacına dayanan bir zevk meselesi olduğu sürece. Dolayısıyla ihtiyatlı seçimi de sağlayan ve böylesine azimle güdülen bu güzellik ve çirkinlik takdiri, aslında seçen kişiyi ifade etmez. Her ne kadar kişi böyle düşünse de. Asıl ifade edilen gerçek amaç ve hedeftir. Yani dünyaya getirilecek olandır. Bu da türün örneğini olabildiğince saf ve mükemmel biçimde muhafaza etmek amacıyla yapılır. Mesela insan yapısının bozulmasının farklı aşamaları, binlerce fiziksel kazanın ve ahlaki kusurun sonucudur. Yine de bütün parçalarıyla insan yapısının hakiki örneği her zaman korunur. Üstelik bu tüm dünyada cinsellik dürtüsünü yönlendiren güzellik anlayışının yönlendirmesiyle olur. Güzellik duygusu olmadan bu dürtü itici bir gereklilik seviyesine indirgenir. Bu nedenle herkes ilk etapta kesinlikle en güzel olanları tercih edip şiddetle arzulayacaktır. Yani türün özelliğinin en saf haliyle korunduğu kişileri isteyecektir. İkinci etapta ise herkes diğer kişide kendisinin yoksun olduklarının mükemmelliğini arzulayacaktır. Ve kendisinde olanların zıttı olan kusurları da güzel olarak görecektir. Bu yüzden mesela ufak tefek adamlar iri kadınları ve açık saçlı kişiler koyu saçlıları tercih eder. Bir erkeği güzelliği kendisi için uygun olan bir kadını görünce saran ve ona o kadınla birlikte olmanın en büyük mutluluk olacağını düşündürten yanıltıcı zevk hissi, türün sağduyusundan başkası değildir. Türün bariz biçimde açığa vurulmuş niteliğini fark ederek bu sağduyu, türü bu erkekle devam ettirmek ister. Türün örneğinin korunması bu belirgin güzellik eğilimine dayanır. Bu nedenle de bu kadar büyük güçle hareket eder. Bunun içerdiği hususları ileride daha bütünüyle ele alacağız. Bir erkeği burada yönlendiren hakikaten de tür için en iyi yararı sağlamaya çalışan içgüdüdür. Gerçi erkek böyle yaparak kendi tatminini arttırmaya çalıştığını hayal ediyordur. İşin aslı bu durumda, neredeyse her zaman bireyi türün refahını aramaya yönelten bütün bu içgüdünün gizli mahiyetinin yönlendirici bir açıklamasını yapabiliriz. Bir böceğin belli bir çiçeği yahut meyveyi ya da bir et parçasını seçerkenki özeni veya tırtır sineğinin yumurtalarını sadece o belirli yerde bırakmak ve güvence altına almak için başka bir böceğin larvasını arama biçimi bariz şekilde bir erkeğin cinsel tatmin için kendisine uyan belli bir kadını seçme özenine benzer. Erkek o kadın için öylesine bir arzuyla çabalar ki, sıklıkla hedefine ulaşmak için mantığa rağmen aptalca bir evlilikle, servetine, haysiyetine ve hayatına mal olan aşk ilişkileriyle ve hatta zinaya ya da tecavüz gibi işlediği suçlarla hayatındaki mutluluğu feda eder. Ancak bütün bunlar her ne kadar bireyin zararına olsa da, türe en uygun biçimde hizmet etmek için her yerde egemen olan tabiatın arzusuyla uyumludur. İçgüdü her yerde bir amaç yahut hedef fikriyle ortaya çıkar. Ancak bir amaçtan yoksundur. Tabiat, eylemde bulunan kişi amacı anlayacak yetiye sahip olmadığında ya da bu amacın peşinden gitmek istemediğinde içgüdüyü devreye sokar. Sonuç olarak da içgüdü sadece belirgin biçimde hayvanlara ve bilhassa en düşük zekaya sahip en düşük sınıftakilere verilir. Ancak sadece şu an ele aldığımız durumda olduğu üzere, amacı belki anlayabilecek ama gerekli arzuyla, yani kendisine rağmen gerçekleştirmeyecek olan kişiye de verilir. Böylece burada bütün içgüdü durumlarında olduğu üzere gerçeklik, arzuyu etkilemek için yanılgı biçimine bürünür. Bu bir erkeği diğer kadınlara göre güzelliği kendisine daha çok hitap eden kadının kollarında en büyük mutluluğu bulacağına inandıran, belirli bir bireye yöneltildiğinden bir erkeği o kadına sahip olunması halinde sonsuz mutluluğa ikna eden şehvetli bir yanılgıdır. Bu nedenle erkek, kendi zevki için çabaladığını ve fedakarlık yaptığını düşünürken, aslında sadece türün sıradan ve düzgün örneğinin korunması için çabalıyordur. Zira sadece bu ebeveynlerden dünyaya gelebilecek oldukça belirli bir bireyin varlığına ulaşmaya çalışılıyordur. İçgüdünün yapısı, sanki bir amacı varmış gibi duran ama tamamıyla bir amaçtan yoksun bir eylem. Burada öylesine belirgindir ki, bu yanılgının harekete geçirdiği herhangi bir kişi genellikle içgüdüyü yönlendiren tek şey olan hedeften, üremeden nefret eder ve bunu engellemeye çalışır. Neredeyse bütün yasak aşk ilişkilerinde durum budur. Ele alınan konu bakımından, aşık olan herhangi bir kişi nihayetinde zevke ulaştıktan sonra olağan dışı bir hayal kırıklığı yaşayacaktır. Öylesine bir istekle arzulanan şeyin herhangi bir cinsellik tatmininden daha fazlasını vermediğini ve kendisinin bundan çok da faydalanmadığını görünce hayrete düşecektir. Türün bireye, yani sonsuz olanın sonlu olana bağlı olması gibi bu arzu kişinin diğer arzularına bağlıdır. Ancak tatmin gerçekten sadece türün yararı içindir ve türün arzusundan ilham almış, kesinlikle kendisine ait olmayan bir hedef uğruna fedakarlık yapmış bireyin bilincine etkilemez. Bu nedenle büyük iş sona erdikten sonra aşık olan herkes kendisini aldatılmış hisseder. Çünkü bireyi türün kandırılmış kişisi yapan yanılgı ortadan kalkmıştır. Bu yüzden Platon hayli makul biçimde şunları söylemiştir. Hiçbir şey zevk kadar gururlu değildir. Bütün bunlar yine hayvanların içgüdülerini aydınlatmaktadır. Onlar da hiç şüphesiz öylesine kararlılık ve özveriyle türleri için çabalarken kendi zevkleri uğruna çabaladıklarını düşündüren bir tür yanılgıyla sürüklenirler. Kuş yuvasını böylelikle yapar. Böcek yumurtalarını bırakacak uygun bir yer arar. Hatta kendisinin tüketemeyeceği ama gelecekteki larvanın yiyeceği olarak yumurtaların yanına koyulması gereken avın peşine düşer. Arı, eşek arısı ve karınca maharetli inşalara ve son derece karmaşık yönetim şekillerine yönelir. Hepsi hiç şüphesiz türlerin hizmetini bireysel bir amaç maskesi altında saklayan bir yanılgıyla kontrol edilmektedir. Muhtemelen bu, içgüdünün bütün belirtilerinin doğduğu içsel yahut öznel süreci bize anlaşılır kılan tek yoldur. Diğer taraftan dışsal yahut nesnel süreçle olsun, büyük ölçüde içgüdüyle kontrol edilen hayvanlarda, özellikle de böceklerde, sinir düğümün, yani öznel sinir sisteminin, nesnel yahut beyinsel sistem üzerindeki üstünlüğünü görürüz. Buradan hayvanların nesnel ve gerçek idrakten çok, arzuyu ortaya çıkaran ve sinir düğüm sisteminin beyin üzerindeki etkisinden kaynaklanan öznel etkilerinden daha fazla etkilendiği sonucuna varılabilir. Sonuç olarak belli bir yanılgıyla hareket etmektedirler. Bu da bütün içgüdü hallerindeki fizyolojik süreçtir. Örnek olması açısından her ne kadar daha zayıf olsa da insandaki bir başka içgüdüden bahsedeceğim. Hamile kadının değişken iştahı. Bu durum, embriyonun beslenmesinin bazen kanın belli bir değişikliği gerektirdiği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Böyle bir değişikliği yaratacak olan yiyecek de, bunun üzerine derhal hamile kadın tarafından şiddetli bir arzu nesnesi haline gelmektedir. İşte bir yanılgı böylelikle ortaya çıkmaktadır. Bu durumda kadınların erkeklere göre bir tane fazla içgüdüsü vardır. Kadında öznel sinir sistemi daha gelişmiştir. Erkeklerde ise beynin muhteşem üstünlüğü, hayvanlardan neden daha az içgüdüye sahip olduklarını ve bu azıcık içgüdünün neden kolaylıkla baştan çıkarılabileceğini açıklamaktadır. Mesela cinsel tatmin için eş seçimini içgüdüsel olarak yönlendiren güzellik duygusu, homoseksüelliğe meylettiğinde yanlış yöne saptırılmış demektir. Bu yumurtalarını içgüdüsel biçimde çürümüş ete bırakması gereken kurt sineğinin Musca vomitoria, çürümüş kokusundan dolayı baştan çıkartılan Arum dranculus'un tohumuna bırakışına benzemektedir. Tamamıyla meydana getirilecek olana yönelmiş bir içgüdünün bütün cinsel aşkın temeli oluşu, bu konunun daha detaylı bir incelemesiyle tam bir kesinlik kazanacaktır. Şüphesiz bu incelemeden kaçınamayız. Öncelikle bir erkeğin doğası gereği aşkta vefasız olmaya, bir kadınınsa vefalı olmaya yatkın oluşunu burada dile getirmek yerinde olacaktır. Bir erkeğin aşkı tatmin olduğu andan itibaren bariz biçimde azalırken, neredeyse diğer bütün kadınlar sahip olduğu kadından onu daha çok etkiler. Bir değişiklik arzular. Diğer taraftan bir kadının aşkı ise o andan itibaren artar. Bunun nedeni doğanın türlerin korunmasını ve sonuç olarak türün artışını sağlamayı hedeflemesidir. Bir erkek rahatlıkla bir yıl içinde yüzden fazla çocuğun doğmasını sağlayabilir. Elbette bu kadar çok sayıda kadın mevcutsa. Ancak bir kadın ne kadar çok erkekle birlikte olursa olsun yılda sadece tek bir çocuk doğurabilir. Çoğul doğumlar hariç. Bu nedenle erkek hep bir başka kadını arzularken kadın her zaman için tek bir erkeğe tutunur. Zira tabiat onu içgüdüsel ve farkında olmayacak şekilde gelecekteki çocuklarının destekçisi ve koruyucusunu elinde tutmaya yöneltir. Bu sebepten evlilik sadakati erkek için gerçekçi değilken kadın için gerçekçidir. Bu yüzden sonuçları tarafsızca değerlendirildiğinde ve doğal olmayışı öznel biçimde ele alındığında bir kadının sadakatsizliği erkeğinkine göre çok daha affedilmezdir. Eksik nokta bırakmamak ve her ne kadar nesnel gözükse de diğer cinsten aldığımız zevkin sadece gizlenmiş içgüdü, bir başka deyişle, türün kendi örneğini koruma sağduyusu olduğuna tamamıyla kani olmak için, bu zevkte bizi etkileyen hususları çok daha yakından incelemeliyiz. Bir felsefe kitabında bu detayları görmek tuhaf olsa da, bu detayları ele almalıyız. Bu hususlar, türün örneğini doğrudan ilgilendirenler, yani güzellik, ruhsal niteliklere yönlendirilenler ve son olarak tek taraflı niteliklerin ve iki bireyin kusurlarının birbirlerince gerekli düzeltilmesi yahut yok edilmesinden kaynaklanan göreceli olanlar şeklinde ayrılmıştır. Her birini tek tek ele alacağız. Bizim seçimimizi ve eğilimimizi etkileyen ilk husus yaştır. Genellikle de regl döneminin başladığı yıllardan bitişine kadar uzanan yılları kabul ederiz. Bu nedenle 18 ve 28 arasındaki yaşlar önceliğimizdir. Bu yaşlarda olmayan kadınlar bizi etkilemez. Yaşlı bir kadın, yani artık regl dönemini yaşamayan bir kadın bizim dikkatimizi çekmez. Güzellik olmadan da yaşın her zaman çekiciliği vardır. Ancak gençlik olmadan güzelliğin çekiciliği yoktur. Burada bizi farkında olmadan yönlendiren amaç bariz biçimde üreme olasılığıdır. Bu nedenle herhangi bir kişi üremek ve hamile kalmak için en uygun dönemden uzaklaştığı müddetçe karşı cins için çekiciliğini kaybeder. İkinci husus sağlıktır. Ciddi bir hastalık bizi bir süreliğine tedirgin edebilir. Ama çocuğa bulaşabileceğinden kronik bir hastalık ya da beden zayıflığı ise bizi ürkütür. Üçüncü husus beden. Kemikli yapıdır. Zira bu türün örneğinin temelidir. İleri yaşın ve hastalığın yanında hiçbir şey bizi bozuk bir beden kadar iğrendirmez. En güzel yüz bile bunu telafi edemez. Halbuki düzgün biçimli, aşırı çirkin bir yüz kesinlikle tercih edilebilirdir. Ayrıca bedenin her türlü bozukluğuna karşı aşırı derecede hassasızdır. Mesela gelişmemiş, kısa bacaklı bir beden veya aynı şekilde dışsal bir kaza sonucu olmayan topal bir yürüyüş. Diğer taraftansa dikkat çekici derecede güzel bir beden bütün kusurları telafi eder. Bize zevk verir. Bu yüzden küçük ayaklara verilen şu müthiş önem söz konusudur. Bunun nedeni ayak uzunluğunun türün başlıca özelliği olmasıdır. Zira hiçbir hayvanın insanınki kadar küçük ayak bileği ve ayak tarağı yoktur. Yürüyüşünün dikliği buradan gelir. İnsan tabanına basarak yürüyen bir hayvandır. Ben Sirak'ın dediği üzere, Krauss tarafından yapılan geliştirilmiş çeviriye göre, gümüşten bir yapıda altın sütunlar neyse, narin topuklar üzerindeki güzel ayaklar odur. Dişler de önemlidir. Çünkü beslenme için gereklidirler ve bilhassa da genetiktirler. Dördüncü husus, belli bir dolgunluktur. Yani bedensel işlevin, esnekliğin üstünlüğüdür. Bu fetüsün bolca besleneceğine işaret eder. Bu yüzden aşırı incelik bizi iter. Doğrudan kadının üreme işlevleriyle bağlantılı olduğundan dolgun bir kadın göğsü, erkek üzerinde olağan dışı bir cazibe bırakır. Çünkü yeni doğacak çocuğun bolca besleneceğini muştular. Diğer taraftan aşırı şişman kadınlar bizde bir tiksinti uyandırır. Çünkü rahmin kuruluğuna ve doğal olarak kısırlığa işaret eder. Bunu akılla değil, içgüdüyle biliriz. Bizi etkileyen son husus yüz güzelliğidir. Burada da her şeyden önce kemikler göz önüne alınır. Bu yüzden öncelikle güzel bir burun ararız. Kısa, hokka bir burun her şeyi mahveder. Burnun hafiften yukarı kalkık yahut aşağı doğru oluşu, çok sayıda kızın hayatının mutluluğunu belirlemiştir. Haklı bir şekilde, çünkü türün örneği söz konusudur. Küçük çeneden kaynaklı küçük bir ağız hayli gereklidir. Zira insan suratını hayvanlarınkinden ayıran hususi bir özelliktir. Basık, kesik bir çene bilhassa iticidir. Çünkü çıkık bir çene bizim türümüze ait bir özelliktir. Son olarak güzel gözler ve güzel bir alın hususuna geldik. Bunlar özellikle de anneden miras alınmış zihin gücüyle birlikte zihinsel niteliklere dayanır. Ancak seçimlerinde kadınları etkileyen bilinçaltı hususlar böylesine netlikle ortaya koyulamaz. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Tercih ettikleri yaşlar 30 ila 35 arasındadır. Mesela bu yaştaki erkekleri insan güzelliğinin doruğunda olan gençlere tercih ederler. Bunun nedeni zevkle değil, bilhassa bu yaştaki üretici gücün doruğunu gören içgüdüyle hareket etmeleridir. Genel olarak kadınlar güzelliğe, özellikle de yüz güzelliğine çok az önem verirler. Çocuğa güzellik bahşetmenin sadece kendilerine bağlı olduğunu düşünürler. Onları etkileyen genellikle bir erkeğin gücü ve beraberindeki cesarettir. Zira bunlar güçlü çocuklar ve aynı zamanda cesur bir koruyucu muştular. Bir erkekte herhangi bir fiziksel kusur, türden herhangi bir sapma olması durumundaysa, eğer kadın bu açılardan kusursuzsa ya da aksi yönde çok iyiyse, çocukta bunların ortaya çıkmasını engelleyebilir. Tek istisnalar sadece erkeklere mahsus ve sonuç olarak bir annenin çocuğuna veremeyeceği niteliklerdir. Bunlar bedenin erkeksi yapısını, omuzların genişliğini, küçük kalçaları, düz bacakları, kasların gücünü, cesareti, sakalı ve benzerleri içerir. Bu nedenledir ki bir kadın sıklıkla çirkin bir adama aşık olur. Ancak asla erkeksi olmayan bir erkeğe aşık olmaz. Çünkü onun kusurlarının etkisini yok edemez. Cinsel aşkın kaynağı olan bu hususların ikinci kümesi, ruhsal niteliklere dayalı olanlardır. Burada bir kadının, her ikisi de babadan gelen özellikler olarak bir erkeğin kalbinin ya da karakterinin niteliklerine her zaman için bağlandığını göreceğiz. Bir kadını kazanan genellikle arzunun değişmezliği, kararlılık ve cesarettir. Bir de belki dürüstlük ve iyi kalpliliktir. Lakin zihinsel nitelikler kadın üzerinde doğrudan yahut dolaylı bir etki yaratmaz. Çünkü bunlar babadan alınmamıştır. Zeka eksikliği kadın için önemli değildir. İşin aslı zihinsel gücün fazlalığı yahut dahilik kusur olarak istenmeyen bir etkide bulunabilir. Bu nedenledir ki çoğu kez bir kadının aptal, çirkin ve kötü kalpli bir adamı iyi eğitimli, zeki ve anlayışlı birine tercih ettiğini görürüz. Bu yüzden aşırı farklı mizaçlardaki insanlar genellikle aşk için evlenir. Mesela erkeğin kaba, güçlü ve dar kafalı, kadınınsa hassas, incelikli, kültürlü ve zevkli olduğu durumlar ya da erkeğin eğitimli ve zeki, kadınınsa ahmak olduğu durumlar. İşte böyledir Venüs'ün arzusu. Birbirine uymayan insanları ve mizaçları zalimce Tunç'tan boyunduruğunu almakta bulur zevkini. Bunun nedeni kadının zihinsel hususlardan değil, tamamıyla farklı bir şeyden, yani içgüdüden etkileniyor oluşudur. Evlilik, zihinsel zevk aracı olarak değil, çocuk yapma aracı olarak kabul edilir. Evlilik, zihinlerin değil, kalplerin birlikteliğidir. Bir kadın bir erkeğin zekasına aşık olduğunu söylediğinde, bu ya onun açısından gösterişçi ve saçma bir bahanedir, yahut yozlaşmış mizacının abartısıdır. Diğer taraftan bir erkek, içgüdüsel aşkta bir kadının mizacının nitelikleriyle kontrol edilemez. Bu nedenle Shakespeare, Albrecht Dürer, Byron ve diğerleri gibi nice Sokrates kendi zantippesini bulabilmiştir. Burada zihinsel niteliklerin etkisi söz konusudur. Çünkü bunlar anneden miras gelir. Yine de bunların etkisi kolaylıkla daha esas hususları içeren ve bu nedenle daha doğrudan bir etkisi olan fiziksel güzellik tarafından alt edilir. Bu arada zihinsel etkiyi hissetmiş yahut deneyimlemiş olan anneler kendi kızlarının güzel sanatları, dilleri ve benzeri öğrenmesini sağlar. Kızları erkekler için daha çekici olabilsin diye. Bu şekilde tıpkı gerektiğinde göğüslerini ve kalçalarını doldurdukları gibi zekayı yapay yollarla doldurmayı umut ederler. Burada basitçe aşık olma durumunun doğduğu tamamıyla doğrudan ve içgüdüsel olan çekimden bahsettiğimiz göz önüne alınmalıdır. Zeki ve eğitimli bir kadının bir erkekteki zekaya ve akla önem vermesi ve de ihtiyatlı bir değerlendirme sonrasında bir erkeğin nişanlısının karakterini eleştirip göz önüne alması şu anki konumuzla alakalı değildir. Bu tür şeyler evlilikte mantıksal bir seçimi etkiler ama asıl mevzumuz olan tutkulu aşkı etkilemez. Buraya kadar sadece kati hususları ele aldım. Yani herkese hitap eden hususları. Şimdi ise bireysel olan göreceli hususlara değineceğim. Çünkü bunlar kusurlu olarak sunulmuş türün örneğini doğrultmayı, seçen kişi de mevcut olan herhangi bir kusuru düzeltmeyi amaçlar. Böylece örneğin kusursuz hali ortaya çıkacaktır. Bu nedenle her kişi kendisinde yoksun olanı sever. Göreceli hususlara dayanan seçim, yani bireyin oluşumunu göz önüne alan hususlar, sadece kati hususlar sonrasında yapılan seçimden çok daha muhakkak, anlaşılır ve özeldir. Sonuçta gerçek tutkulu aşkın kökeni süre geldiği üzere bu göreceli hususlarda olacaktır. Bunun yanında kati hususlardan aşkın sadece sıradan aşamaları ortaya çıkacaktır. Bu yüzden son derece güzel kadınların büyük arzular uyandırmaya yatkın olması olağan değildir. Böylesine gerçekten tutkulu bir eğilimin var olması için belki de en iyi kimyadan bir benzetmeyle açıklanan bir şey gereklidir. Yani iki kişinin asit ve alkalinin saf tuza dönüşmesi gibi birbirinin kusurlarını yok etmesi gerekir. Bunun için gerekli koşullar aşağıda sıralanmıştır. Öncelikle bütün cinsellik tek taraflıdır. Bu tek taraflılık bir kişide daha net biçimde belirgindir ve daha yüksek bir derecede kendisini gösterir. Bu yüzden herkeste bu tek taraflılık, kısmilik, karşı cinsten tek bir birey tarafından daha iyi tamamlanıp kusurları yok edilir. Çünkü bütün her şeyin onun oluşumuna doğru yöneldiği yeni bireyin oluşturulmasında insanlık örneğini desteklemek için her bir birey bu tek taraflılığa, bireysel olarak kendisinin zıttına gereksinim duyar. Fizyologlar, erkeklik ve kadınlığın sonsuz ihtimallere imkan verdiğini bilir. Bu aşamalardan erkekler itici çift eşeylilik ve hipospadyas durumlarına düşerken kadınlar çekici erkeksiliğe yükselir. Her iki taraf da iki cinsliliğe ulaşabilir ve bu noktada iki cinsiyet arasındaki tam orta noktada bulunan bireyler iki cinsiyete de atfedilemez ve sonuç olarak üreme için uygun değillerdir. Bu nedenle burada ele alınan iki bireyin birbirleri tarafından kusurlarının yok edilmesi, erkeğin erkekliğinin belli bir dereceye kadar kadının kadınlığına denk düşmesini gerektirir. Böylece her birinin tek taraflılığı tam olarak diğerinin tek taraflılığını ortadan kaldırır. Aynı şekilde tam tersi de geçerli olmak üzere aşırı erkeksi erkekler aşırı kadınsı kadınları isterler. Her bir birey cinsellik derecesinde kendisine denk birini arzular. İki birey arasında istenilen ilişkinin ne dereceye kadar gerçekleşeceği bu bireyler tarafından içgüdüsel biçimde hissedilir ve diğer göreceli hususlarla birlikte aşık olmanın ileri aşamalarının kökeninde yer alır. Bu nedenle aşıklar ümitsiz halde ruhlarının uyumundan bahsederken temel konu genellikle burada işaret edildiği üzere oluşturulacak canlı ve onun mükemmelliği ile alakalı anlaşmadır. Üstelik böylesi bir anlaşma, bariz biçimde onların ruhlarının uyumundan çok daha önemlidir. Zaten evlilikten kısa bir süre sonra bu uyum muazzam bir uyumsuzluğa dönüşür. Bu noktada herkesin, doğacak olan çocukta ölümsüzleşir yahut tamamıyla bozukluğa dönüşür diye, diğer birey aracılığıyla kendi zayıflıklarını, kusurlarını ve türün örneğinden sapmalarını yok etmeye çalıştığı gerçeğine dayanan göreceli hususlar söz konusu olmaktadır. Bir erkek kas gücü bakımından ne kadar zayıfsa o kadar fazla güçlü kadınları arzular. Kadın da kendi açısından aynı şeyi yapar. Kadında daha az kas gücünün oluşu olağan ve sıradan bir şey olduğundan kadınlar güçlü erkekleri tercih ederler. Ayrıca boy da önemli bir husustur. Kısa erkekler anlaşılır bir şekilde uzun kadınlara yatkınlık duyar. Aynı şekilde uzun erkekler de kısa kadınlara. İşin aslı, kendisi uzun bir babadan geldiği ve annesinin etkisiyle kısa kaldığı için kısa bir erkekte uzun bir kadın tercihi daha tutkulu olacaktır. Zira bu erkek babasından büyük bir bedeni destekleyebilen damar sistemini ve enerjisini miras almıştır. Diğer taraftan babası ve büyük babası kısaysa uzun kadınlara karşı eğilimi daha az kararlılıkta olacaktır. Uzun kadınların uzun erkeklerden hoşlanmamasının temelinde bu kadından gelecek olan güçle soy uzun yaşamayacak kadar güçsüz olursa diye tabiatın uzun bir ırktan kaçınma niyeti vardır. Ancak eğer böyle bir kadın toplum içinde daha göze hitap edecek biçimde gözükmek amacıyla uzun bir eş seçerse, o zaman doğal olarak çocuklar bu aptallığın bedelini ödeyecektir. Ayrıca ciltle alakalı husus oldukça katidir. Sarışınlar kesinlikle koyu tenli kişileri yahut esmerleri tercih eder. Ancak çok nadiren esmerler açık tenli kişileri tercih eder. Bunun nedeni, açık renk saçın ve mavi gözlerin beyaz farelere ya da en azından beyaz atlara benzeyen neredeyse bir anormallik sayılabilecek bir değişikliğe sahip olmasıdır. Dünyanın hiçbir bölgesinde, kutup bölgelerinde bile böyle yerliler yoktur. Sadece Avrupa'da bu durum söz konusudur ve bariz biçimde İskandinav ülkelerinden gelmişlerdir. Burada kazara, tende beyaz rengin insan için doğal olmadığına dair fikrimi açıklamış oldum. Doğal olan kişinin siyah ya da kahverengi tene sahip olmasıdır. Tıpkı atalarımız Hintliler gibi. Beyaz bir insan aslında tabiatın karnından çıkmamıştır. Bu nedenle de her ne kadar çok fazla şey söylense de beyaz ırk diye bir şey yoktur. Aksine her bir beyaz insan beyazlatılmıştır. Kendisine yabancı ve tuhaf olan, sadece egzotik bitkiler gibi yaşayabildiği ve tıpkı bu bitkiler gibi kışın bir sera umduğu kuzeye giden insan, binlerce yıllık süreçte beyazlamıştır. Yaklaşık 400 yıl önce göç eden bir Hint ırkı olan Çingeneler, Hintlilerin ten renginden bizim bugünkü ten rengimize geçişi göstermektedir. Bu nedenle cinsel aşkta tabiat, numune olarak siyah saç ve kahverengi gözlere dönmeye çalışır. Ancak beyaz renk ikinci bir tabiat olmuştur. Yine de Hintlilerin kahverengi teninin bizi tiksindireceği kadar değil. Son olarak her bir birey, vücudun belirli parçalarında kendi hata ve kusurlarının doğrusunu arar. Ve bunu ne kadar fazla kararlılıkla yaparsa, o parça o kadar önemli demektir. Bu nedenle domuz burunlu kişiler, şahin burunlu kişileri, papağan suratlı kişileri açıklanamayacak şekilde sever. Diğer beden parçaları durumunda da aynı şey geçerlidir. Aşırı ince, uzun el ve ayaklı kişiler, tıknaz ve aşırı kısa bedenlerde bile güzellik görür. Mizaç hususu da benzer bir şekilde işler. Herkes kendisinin zıttı olanı tercih eder. Elbette kendisininki değişmeyecek bir mizaçsa. Bazı açılardan kendisi epey harika olan biri, elbette bu hususlarda kusuru arayıp sevmez. Ancak başkalarına göre bu kusuru daha kolay kabullenir. Çünkü çocukları bu belli husustaki kusura karşı korumayı kendisi taahhüt ediyordur. Mesela çok beyaz olan biri sarı tenden tiksinmez. Ama sarı tene sahip biri parlak beyazda ulvi bir güzellik görür. Bir erkeğin kesinlikle çirkin bir kadına aşık olduğu nadir durum, yukarıda ele alınan cinsellik boyutunun kati uyumunun yanında kadının kusurlarının hepsinin tamamıyla erkeğinkilerin zıttı ve bu nedenle düzelticisi olduğu durumda gerçekleşir. O vakit hayranlığın bir üst boyuta ulaşması olağandır. Bir kadının her bir beden parçasını inceleyip ele alırkenki ciddiyetimiz ve kadının da bu konuda gösterdiği aşırı ciddiyet, bizi memnun etmeye başlamış bir kadını incelerken gösterdiğimiz titizlik, seçimimizin değişken mahiyeti, damadın gelini gözettiği yakından alaka ve hiçbir hususta aldatılmamak için gösterdiği çaba, gerekli kısımlardaki bütün aşırılıklara yahut kusurlara verdiği önem. İşte bütün bunlar amacın önemiyle uyumludur. Zira dünyaya getirilecek yeni canlı da bütün hayatı boyunca benzer kısma sahip olmak zorunda kalabilir. Örneğin eğer kadın hafif eğri ise bu kolaylıkla oğlunda da bir kambura sebep olabilir. Geri kalan her şey içinde böyle bir durum söz konusudur. Elbette bütün bunların bilincine sahip değiliz. Aksine herkes o zor seçimi sadece kendi bedensel arzusu için yaptığını zanneder. Ki bu, temelde bütün bunların hiçbiriyle alakalı değildir. Lakin kendi bireyselliği varsayımı altında tam da türün çıkarını olacak şekilde bunu yapar. Ve gizli görev, türün örneğini olabildiğince saf halde korumaktır. Bunu bilmeden birey, burada daha üstün bir duruma göre, yani türe göre davranır. Bu nedenle aslında gereklilikten kendisinin önem atfettiği şeyler manasız olabilir. Karşı cinslerden iki genç insanın ilk kez karşılaştıklarında birbirine gösterdiği derin, farkında olmadıkları alakada, birbirlerine merakla ve delicilikle bakışlarında, birbirlerinin bütün özelliklerini ve bedenlerini inceleyişlerinde kendine özgü bir şey vardır. Bu inceleme ve değerlendirme, bu iki kişinin oluşturacağı olası bireyle ve onun niteliklerinin birleşimiyle alakalı, türün ruhunun ele alınma biçimidir. Bu iki kişinin birbirlerinden aldıkları karşılıklı zevk ve birbirlerine duydukları özlemin boyutu, bu ele alışın sonucuyla uyumlu gözükmektedir. Bu arzu önemli bir boyuta ulaştıktan sonra, daha önce fark edilmemiş bir şeyin keşfiyle aniden ortadan kalkabilir. Bu nedenle türün ruhu, üreme kabiliyetine sahip olanlarda doğacak olan nesli dikkatlice düşünür. Bu neslin oluşturulması, Eros'un durmaksızın hareketli, düşünen ve inceleyen bir hal içinde alakadar olduğu muntazam işidir. Eros'un tür ve gelecekle, bütün nesillerle ilgili bu muntazam işinin önemiyle karşılaştırıldığında, gelip geçici mahiyetteki insan ilişkileri epey önemsiz gözükmektedir. Bu nedenle zaten Eros, bu ilişkileri gelişi güzel feda etmeye hazırdır. Zira Eros insanlara, bir ölümsüzün ölümlülere ve çıkarları da insanların çıkarlarına, sonsuzun sonlu olana bağlı oluşu gibi bağlıdır. Bu sebepten sadece, insanların mutluluk ve elemlerini ilgilendirenlerden çok daha üstün bir düzenin ilişkileri yönlendirdiğinin farkında olan Eros, bütün bu ilişkilerle savaşın gürültüsünde, iş hayatının karmaşasında ya da bir veba salgını sırasında olağanüstü ve dingin bir sakinlikle alakadar olur. Hatta bu ilişkileri manastırların gizli köşelerinde bile arar. Önceki tartışmada aşık olma halinin yoğunluğunun aşkın bireyselleşmesiyle arttığını gördük. Türün örneğini olabildiğince muhafaza etmek amacıyla iki bireyin fiziksel yapısının, birisinin diğerinin kati tamamlayıcısı ve bu nedenle de onun arzu nesnesi olacak biçimde nasıl şekillendiğini gösterdik. Bu durumda bile hatırı sayılır bir tutku söz konusudur. Böylece bu tutku sadece ve sadece tek bir bireye yöneldiği gerçeğinden daha soylu ve gurur verici bir görünüm elde eder ve tabiri caizse türün özel emrinin altında gözükür. Aksi taraftan sadece cinsel dürtü, basit ve rezildir. Çünkü hiçbir bireysellik göstermeden herkese yöneliktir. Ve türü, niteliğine bakmaksızın sadece nicelik olarak devam ettirmeye çabalar. Lakin bireyselleşme ve bununla birlikte aşık olma hali, öylesine bir seviyeye ulaşabilir ki, dünyadaki bütün iyi şeyler ve hatta hayatın kendisi değerini kaybedebilir. Zira bu durumda bir arzu, diğer bütün arzuları yoğunluk açısından geçiyordur. Böylece kişiyi herhangi bir fedakarlığa hazır hale getirir ve eğer gerçekleştirilmesi sonsuza kadar mümkün olmayacaksa, deliliğe yahut intihara sürükleyebilir. Böylesine aşırı bir tutkunun kaynağında daha önce ele aldığımız hususların yanında, gözlerimizin önünde olmayan, farkında olmadığımız başka hususlar da olmalıdır. Bu nedenle sadece bedenlerinin değil, erkeğin arzusu ve kadının zekasının da bilhassa birbirine uyduğunu farz etmeliyiz. Buna bağlı olarak sadece bu kişiler tarafından bir birey oluşturulabilir ve onun varlığı bizim algılayamayacağımız nedenlerden dolayı türün ruhu tarafından tasarlanır. Yahut daha netlikle açıklamak gerekirse, yaşam arzusu burada kendisini sadece bu baba ve anne tarafından meydana getirilebilecek hususi bireyde somut hale getirmek istemektedir. Arzunun kendisindeki bu metafiziksel istek, bireylerde temel olarak müstakbel anne babanın kalbindekinden daha başka hareket alanına sahip değildir. Anne babanın kalbi uygun olacağı şekilde bu yoğun istekle doludur ve kendileri açısından o ana kadar sadece saf bir metafiziksel amaca, yani gerçekte var olan şeylerin dışında kalan bir amaca sahip şeyi arzuladıklarını tahayyül ederler. Bu var olmak isteyen müstakbel bireyin yoğun arzusudur. O birey ilk kez burada mümkün kılınmıştır. Bahsi geçen arzu bütün varlıkların temel kaynağından çıkar ve kendisi dışındaki hiçbir şeyi önemsemeyen müstakbel anne babanın birbirlerine yönelik coşkun tutkusu olarak kendisini gösterir. Aslında bir erkeğin o kadınla birlikte olabilmek için dünyanın bütün güzelliklerinden vazgeçeceği eşsiz bir yanılsama olarak kendisini gösterir. Aslında bu birliktelik onun için diğer birlikteliklerden daha fazla şey sunmaz. Bu durumun doğruluğu, gerçekleştiği takdirde söz konusu coşkun arzunun bile diğer duygular gibi arzu duyanların şaşkınlığı karşısında ortadan kaybolduğu gerçeğinde görülmektedir. Bu arzu aynı zamanda kadının er geç oluşacak kısırlığı. Hufeland'a göre 19 yapısal kaza eseri kusurdan kaynaklanabilir. Karşısında da kaybolur. Gerçek metafiziksel amaç, tıpkı her gün ayaklar altında ezilen milyonlarca tohum için söz konusu olduğu üzere ziyan olmuştur. Ancak bu tohumlarda aynı metafiziksel yaşam ilkesi var olmaya çabalar ve yaşama arzusu karşısında uzay, zaman, madde ve doğal olarak geri dönüş için tükenmek bilmeyen bir fırsat sonsuzluğunun hazır duruşundan başka teselli yoktur. Burada ele alınan fikirler, Theophrastus Paracelsus'un aklında sadece genel geçer vaziyette olsa da mevcut olmuş olmalı. Bu konuyla ilgilenmedi. Benim düşünme biçimim de ona yabancı kalır. Ama yine de epey farklı bir bağlamda ve kendi tutarsız tarzında şu çarpıcı sözleri söylemiştir. Davut ve Uriya'nın karısı gibileri bir araya getiren Tanrı'dır. Her ne kadar bu ilişki, en azından insan aklı nazarında, adil ve yasal bir evliliğin tam zıttı olsa da, zira Batşeba ve Davut'un tohumu olmadan doğamayacak Süleyman uğruna zina ile de olsa Tanrı bu ikisini birleştirdi. Şairlerin asırlardır tüketemeden binbir türlü biçimde açıklamaya çalıştığı ve aslında yeterince muvaffak olamadığı aşk arzusu, belli bir kadına sahip olmayı sonsuz saadet fikriyle, bu sahiplenmenin gerçekleşmeyeceği düşüncesini de tarifsiz acıyla yakından ilişkilendiren bu arzu, aşkın bu arzusu ve acısı, varlıklarının sebebini gelip geçici bireylerin ihtiyaçlarından alamaz. Aksine bunlar, burada amacına ulaşmak için dönülmez bir yol gören, bu nedenle de derinden inleyen türün ruhunun soluklarıdır. Sadece türün sonsuz yaşamı vardır ve bu nedenle sonsuz arzu, memnuniyet ve acıya muktedirdir. Lakin bunlar burada bir ölümlünün dar göğsünün içine hapsolmuştur. O yüzden böyle bir göğüs patlamaya hazır gözüktüğünde ve içinin dolu olduğu sonsuz heyecan ve acıyı ima edecek ifade bulamadığında şaşmamak gerekir. İşte bu, dünyevi olan her şeyin üstünde yükselen ulvi benzetmelere giden asil tarzda aşk şiirleri için malzeme sunar. Bu Petrarca'nın konusudur. Bu konu olmadan anlaşılmayacak Saint-Preux, Werther ve Jacopo Ortiler'in malzemesidir. Sevgilinin sonsuz takdiri bir takım ruhani mükemmelliklere yahut genel anlamda onun tarafsız, hakiki niteliklerine dayanamaz. Çünkü genellikle bu anlamda sevgilisi tarafından yeterince iyi biliniyor olmaz. En azından Petrarca açısından durum böyleydi. Sadece türün ruhu, kendisi ve kendi amaçları için tek bakışta karşısındakinin ne kadar değeri olduğunu görebilir. Ola geldiği haliyle büyük tutkular ilk bakışta zirveye çıkar. Hangi seven ilk bakışta sevmemiştir ki? Shakespeare, beğendiğiniz gibi. 250 yıldır ünlü olan Matteo Alemán'ın Guzmán de Alfarache romanından bir bölüm bu açıdan önemlidir. Bir kişinin sevebilmesi için çok fazla vaktin geçmesi, durup düşünerek seçim yapması gerekmez. Aksine o ilk bakışta her iki taraf açısından da belli bir uyuşma ve ahenk yakalanmalıdır. Ya da günlük hayatta dediğimiz üzere kanın kaynaması gerekir. Genellikle yıldızlardan gelen belli bir etki kişiyi buna iter. Aynı şekilde sevgilinin bir rakip ya da ölüm sebebiyle kaybı da sırf maddi mahiyete sahip olmadığı için tutkulu aşık için diğer her şeyden daha acı vericidir. Bu durumda acı sadece onu bireysel olarak etkilemez. Aynı zamanda ona özel arzusu ve hizmetine çağrıldığı türün hayatında da saldırır. Bu nedenle kıskançlık öylesine yıpratıcı ve korkunçtur. Sevgiliden vazgeçmek de bütün fedakarlıkların en büyüğüdür. Bir kahraman aşk haricindeki ağıtlardan utanır. Çünkü aşk ağıtlarında inleyen kendisi değil, türdür. Calderon'un Büyük Zenobia kitabında, ikinci perdede Zenobia ve Decius arasında Decius'un şunları dediği bir sahne geçer. Tanrım, beni sevmiyor musun? Bunun için yüz binlerce zaferden vazgeçer, geri dönerdim. Burada cinsel aşk, yani türün çıkarı oyuna dahil olup önünde kesin bir yarar görünce, şimdiye kadar bütün çıkarlardan ağır gelmiş olan onur ortalıktan çekilmektedir. Zira bu, sıradan bireylerin her ne kadar önemli olsalar da, herhangi bir çıkarından kat ve kat üstündür. Bu nedenle, diğer bütün cezbedici şeylere, hatta ölüm tehdidine bile karşı koymuşken, onur, görev ve sadakat, cinsel aşka boyun eğer. Özel hayatımızın hiçbir noktasında dürüstlük bu kadar nadir değildir. Aslında dürüst ve adil olan insanlar tarafından bile bazen bir kenara itilir ve zina, tutkulu aşk, yani bir başka deyişle türün çıkarı kişileri sardığında düşüncesizce işlenir. Sırf türün çıkarı yönünde davrandıkları için bireylerin çıkarıyla kısıtlanmayacak daha üstün bir hakka sahiplermiş gibi gözükürler. Bu açıdan Shemford'un sözleri not edilmeye değerdir. Bir kadın ve erkek birbirine karşı güçlü bir tutku duyduğunda eş yahut aileler gibi onları ayıran ne kadar engel olursa olsun, kanunlara ve toplum dayatmalarına rağmen bu iki aşık, bana göre tabiat ve ruhani hak gereği birbirine aittir. Her kim buna kızmaya yeltenirse, İncil'de kurtarıcının oradaki herkesin aynı suça sahip olduğunu düşünmesinden dolayı zinaya karışan kadına gösterdiği olağanüstü hoşgörü hatırlatılmalıdır. Bu açıdan Decameron'un büyük bölümü, türün ruhu konusunda bu ruhun ayağı altında ezilen bireylerin hakları ve çıkarlarıyla sadece alay edip dalga geçiyor gibi görünür. Sınıf ve benzer koşulların farklılıkları, tutkulu aşıkların birlikteliğine karşı çıktığında, bunlar kolaylıkla bir kenara bırakılır ve türün ruhu tarafından değersiz olarak kabul edilir. Nesillere ait olan hedeflerini hesapsız biçimde takip ederek türün ruhu, bu tür insani kanunları ve ıvır zıvır meseleleri ortadan kaldırır. Derinde yatan aynı sebepten dolayı her bir tehlikeye isteyerek karşı koyulur ve tutkulu aşkın amaçları tehlikede olduğunda aslında korkak olanlar cesaretlenir. Oyunlarda ve romanlarda aşk ilişkilerini, yani türün çıkarını savunan gençlerin sadece bireylerin refahına dikkat eden yaşlılar karşısında zafer kazanmasını anlayışla karşılarız. Zira tıpkı türün bireylerden daha mühim olması gibi, aşıkların çabaları bize çok daha önemli, yüce ve karşılarına çıkacak herhangi bir şeye göre haklı gözükür. Bu nedenle neredeyse bütün komedilerin esas konusu, hedefleri olan türün ruhunun ortaya çıkışıdır. Bu hedefler, komedideki kişilerin şahsi çıkarlarına ters düşer ve mutluluklarını baltalamakla tehdit eder. Ola geldiği üzere türün ruhu amacına ulaşır. Bu da ilahi adaletle uyumlu olduğundan seyirciyi tatmin eder. Çünkü seyirci, türün hedeflerinin bütün şahsi hedeflerden önce geldiğini düşünür. Bu nedenle sonunda aşıkları zaferle taçlanmış olarak kendinden epey emin halde bırakır. Çünkü seyirci de aşıklarla aslında mutluluklarını türün refahına feda etmiş olsalar da, yaşlıların istek ve öngörüsüne karşı gelerek mutluluklarını kurduklarına dair olan yanılgıyı paylaşır. Ayrık tuhaf komedilerde konuyu tersine çevirme ve türün amaçlarına rağmen bireylerin mutluluğunu sağlama çabasında bulunulur. Ancak izleyici, türün ruhunun çektiği acıyı hisseder ve bireylere sağlanmış olan faydadan teselli bulmaz. Çok iyi bilinen birkaç küçük parça bu türün örneği olarak aklıma gelmektedir. La Reine des Sèzes ve Le Mariage de Raison. Aşk ilişkilerinin olduğu trajedilerde türün hedefleri sabote edildiği için türün araçları olan aşıklar Romeo ve Juliet, Tancred, Don Carlos, Valenstein, The Bride of Messina ve diğer birçok eserde olduğu üzere genellikle aynı anda ölürler. Bir kişinin aşık oluşu genellikle komik ve bazen de trajik olayları süsler. Her ikisi de söz konusudur. Çünkü türün ruhu tarafından ele geçirilmiş kişiyi artık bu ruh yönlendirmektedir ve artık kendisine ait olmadığından bu kişinin davranışları kendisi için uygunsuz olur. Aşık oluşun ileri derecelerinde bu kişinin düşüncelerine öylesine şiirsel ve ulvi bir dokunuş, hatta insanüstü ve fizik ötesi bir eğilim gelir ki, kişi bu sebepten kendi gerçek, oldukça fiziksel hedefini göremez olur. Düşüncelerine bunu veren şey bu kişinin artık türün ruhundan ilham aldığı gerçeğidir. Türün ilişkileri sadece kişileri ilgilendiren ilişkilerden daha önemlidir. Çünkü tamamıyla bu ruhun özel yönlendirmesi sayesinde bu şahsiyet ve katiyetle belirlenmiş karakterlerle uzun ömürlü bir neslin varlığı kurulacaktır. Türün ruhu bu karakteri sadece bu erkekten baba olarak ve onun sevgilisinden anne olarak elde eder. Yaşama arzusunun somutlaşmış hali bu neslin varlığını ne kadar bariz şekilde istese de bu nesil başka bir şekilde var olmaz. Aşığı, dünyevi olan her şeyin hatta kendisinin üzerine çıkaran ve aşığın fiziksel arzularına aşkın en sıradan insanın hayatında bile şiirsel bir döneme dönüştüğü fizik ötesi bir maske takan şey, böylesine ulvi önemdeki ilişkilerde eyleme geçme hissidir. Sıradan hayatlarda bu konu bazen komik bir yöne bile bürünebilir. Kendisini türde somutlaştıran arzunun emri, erkeğin dişi bireyle olan birleşmede bulacağı sonsuz mutluluk beklentisi maskesiyle aşığın bilincinde kendini gösterir. Aşık oluşun en üst derecesinde bu kuruntu öylesine göz alıcıdır ki, eğer birleşme elde edilmezse hayatın kendisi bütün büyüsünü yitirir. Öylesine neşesiz, bayağı ve yavan gözükür ki, böylesi bir hayattan tiksinmek bile ölüm korkusunun üstesinden gelir. Bazen de bile isteye bu hayat kısaltılır. Böyle bir kişinin arzusu, türün arzusunun girdabına yakalanmıştır. Ya da türün arzusu, bireysel arzunun karşısında öylesine büyük bir üstünlük elde etmiştir ki, kişi türün arzusunu gerçekleştiremeyecekse başka bir arzuyu gerçekleştirmek dahi istemez. Bu noktada birey, belirli bir nesneye odaklanmış türün arzusunun sonsuz isteğine dayanacak yeterlilikte olmayan bir araçtır. Bu nedenle eğer tabiat, hayatı muhafaza etmek için bu çaresiz halin bilincini tümüyle saracak olan deliliği araya katmazsa, intihar. Bazen de iki aşığın intiharı söz konusu olur. Gerçekliği ortaya konulmuş bu tür durumlar yaşanmadan geçen tek bir yıl yoktur. Ancak sadece aşık olmanın tatminsiz tutkusu trajik bir boyut kazanmakla kalmaz. Tatmin olmuş tutku da mutluluktan çok mutsuzluğa götürür. Zira bu tutkunun talepleri erkeğin yahut kadının şahsi sıhhatiyle göz ardı edilemeyecek kadar sıkça çatışır. Çünkü bu talepler erkeğin ya da kadının koşullarıyla uyumsuzdur ve bunlar üzerine inşa edilmiş hayatın planını alt üst ederler. Aslında aşk sadece dışsal durumlarla tezat içinde değildir. Aynı zamanda aşığın şahsiyetiyle de çelişir. Çünkü cinsel ilişki haricinde başka zaman olsa nefret dolu, aşağılık ve hatta aşığın tiksineceği kişiler üzerinde kendisini gösterir. Lakin türün arzusu, bireyinkinden öylesine güçlüdür ki, aşık, kendisi için tiksindirici olan bütün niteliklere gözlerini kapatır. Her şeyi göz ardı eder, her şeyi yanlış değerlendirir ve kendini tutkusunun nesnesine bağlar. Aşık, türün arzusu tatmin olur olmaz ortadan kaybolan ve ardında hayat boyu nefret edilecek bir kişi bırakacak bu yanılsamayla öylesine yanıp kavrulur. Sadece bu bilgi doğrultusunda oldukça makul, hatta saygın erkeklerin şirret ve evlilik düşmanı kadınlara bağlanmasını ve nasıl böyle bir seçim yaptıklarını anlayamamalarını açıklamak mümkündür. Bu yüzden eskiler aşkın gözü kör demişlerdir. aslında aşık olan bir adam, eşinde kendisine ıstırap dolu bir hayatı muştulayan katlanılmaz kişilik ve mizaç eksikliklerini netlikle görüp acıyla fark edebilir. Ama yine de korkup kaçmayabilir. Kalbinde suç var mı diye sormuyorum. Umursamıyorum. Seni sevdiğimi biliyorum. Her ne olursan ol. Zira aşık, kendi çıkarının değil, doğacak olan üçüncü şahsın çıkarının peşindedir. Gerçi her ne arıyorsa, kendi çıkarı için olduğuna dair bir yanılsamanın içindedir. Ancak her açıdan büyüklüğün işareti olan, tutkulu aşka ulvi bir dokunuş veren ve onu şiire layık bir konu haline getiren şey, tam olarak bu kendi çıkarını aramama durumudur. Son olarak, cinsel aşk kendi nesnesine karşı bile yoğun bir nefretle uyum içindedir. Bu nedenledir ki Platon, cinsel aşkı kurdun kuzuya olan aşkına benzetmiştir. Bu yüzden tutkulu bir aşık, bütün çaba ve girişimlerine rağmen hiçbir koşulda olumlu bir yanıt alamadığında sorun oluşur. Onu seviyorum ve ondan nefret ediyorum. Shakespeare, Simbel'in. Sevilen kişiye karşı alevlenen nefret bazen o kadar ileri gider ki aşık sevdiğini öldürüp intihar eder. Her yıl bu durumun birkaç örneğini görürüz. İngiliz ve Fransız gazetelerinde vardırlar mesela. Bu nedenle Goethe'nin sözleri çok doğrudur. Bütün reddedilmiş aşklara. O yakıcı ve acımasız cehennem ateşine. Keşke bilsem daha kötü bir söz. Küfür edebilmek için. Bir aşık, sevgilisinin soğukluğunu zalimlik olarak tanımladığında ve onun kibrinin kendi acıları karşısında duyduğu zevki belirttiğinde gerçekten mübalağa ediyor olamaz. Zira o, mantığının bütün itirazlarına rağmen kendisini amacının koşulsuz olarak peşine düşmeye ve diğer bütün her şeyi bir köşeye bırakmaya zorlayan böceklerin içgüdüsüne benzer bir dürtünün etkisi altındadır. Bundan vazgeçemez. Bir pranga, ayağına bağlanmış bir zincir gibi aşkın tatminsiz hevesini hayatı boyunca sürüklemek zorunda kalmıştır. Bir başına ormanlarda ah çeken bir tane değil onlarca Petrarca bu duruma düşmüştür. Ancak sadece bir Petrarca'da aynı zamanda şairlik yeteneği de ortaya çıkmıştır. Goethe'nin harikulade satırları da ondan hoşnutlukla bahseder. Acı çekerken dilsizdir insan. Halbuki bir tanrı bana acımı söyleme gücünü verdi. Aslında türün koruyucu ruhu, bireylerin koruyucu ruhuyla genellikle bir savaş içindedir. Kendi amacını gerçekleştirebilmek için kişisel mutlulukları acımasızca yok etmeye hazır halde onların takipçisi ve düşmanıdır. Bütün ulusların refahı bile bazen onun kaprislerine kurban edilmiştir. Shakespeare bunun örneğini 6. Henry'de 3. kısım oyun 3'te 2. ve 3. sahnelerde vermektedir. Bütün bunlar gerçek doğamızın temelinde yatan türün, bizim üzerimizde bireyden daha fazla hakkı olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Bu nedenle onun getirdiği durumların önceliği vardır. Bu histen yola çıkarak eskiler, türün ruhunu çocuksu görünüşüne rağmen kötü niyetli, zalim ve bu nedenle adı çıkmış bir tanrı olan kaprisli, şeytani ama yine de tanrıların ve insanların efendisi Eros'ta temsil ederler. Eros, tanrıların ve insanların zorba hükümdarı. Ölümcül bir ok, körlük ve kanatlar Eros'a atfedilir. Kanatlar değişebilirliğe işaret eder. Bu da genellikle memnuniyetin sonucuyla gelen hayal kırıklığı olarak ortaya çıkar. Tutku aslında sadece tür için değerli olanı bireye değerli olarak gösteren bir yanılsamaya dayandığından, türün amacına ulaşıldıktan sonra yanılsama ortadan kalkar. Bireyi esir almış türün ruhu böylece bireyi yine serbest bırakır. Ruhun bıraktığı kişi eski darlığına ve muhtaçlığına geri döner. Öylesine yüce, kahramanca ve muazzam çabadan sonra, kendi mutluluğu için herhangi bir cinsel ilişkiden alacağından daha başka bir şeyin ortaya çıkmadığını hayretle fark eder. Umduğunun aksine, eskisine göre daha mutlu değildir. Türün arzusunun ahmağı olduğunu fark eder. Bu nedenle genellikle mutlu edilen bir Teseus, Ariadne'sini bırakacaktır. Petrarca'nın tutkusu tatmin edilseydi, o andan itibaren şarkısı susacaktı. Tıpkı yumurtaları yumurtladıktan sonra şarkısı biten kuş gibi. Aşkın metafiziğine dair düşüncem her ne kadar bu tutkunun ağında olan kişilerin hoşuna gitmese de, burada açıkladığım temel gerçek, eğer mantıklı düşünceler bu tutkunun üstesinden gelebiliyorsa, kişinin bu tutkunun üstesinden gelmesine her şeyden çok yardımcı olacaktır. Lakin eski komedyenin sözleri de hiç şüphesiz doğruluğunu koruyacaktır. Mantık yahut düşünceyi barındırmayan şey mantıkla yönetilmez. Aşk evlilikleri bireyin değil türün yararına olacak şekilde gerçekleşir. İlgili kişilerin kendi mutluluklarına doğru ilerlediklerini hayal ettiği doğrudur. Lakin onların gerçek amacı kendilerine yabancıdır. Çünkü bu amaç sadece onlar aracılığıyla mümkün olacak bir bireyin oluşturulmasında yatmaktadır. Bu amaçla bir araya getirildiklerinden mümkün olduğunca birbirleriyle iyi anlaşacaklardır. Ancak tutkulu aşkın özü olan bu içgüdüsel yanılsamayla bir araya gelmiş iki kişi, genellikle diğer açılardan oldukça farklı mizaçtadırlar. Bu da görüldüğü üzere yanılsama ortadan kaybolduğunda açığa çıkar. Bu nedenle aşk evlilikleri genel olarak mutsuz evliliklerdir. Çünkü gelecek nesil şu anın pahasına onlar aracılığıyla ortaya çıkar. Aşk için evlenen kişi acı içinde yaşamaya mahkumdur, der bir İspanyol atasözü. Tam aksi durumsa genellikle ailelerin seçimine uygun biçimde yapılmış mantık evlilikleri için geçerlidir. Burada hükmeden hususlar her ne çeşit olursa olsun gerçektirler ve kendiliğinden yok olmazlar. Böylece şimdiki neslin mutluluğu sağlanır. Ama elbette gelecek nesil pahasına bu yapılır. Ayrıca diğerlerinin mutluluğu da sorunludur. Evliliği konusunda gözü eğiliminin memnuniyeti yerine parada olan erkek, türden ziyade bireyde yaşamaktadır. Buysa tamamıyla gerçeğin karşısındadır. Bu nedenle tabiata aykırı gözükür ve belli bir aşağılamaya neden olur. Ailesinin tavsiyesine karşı çıkarak bütün hususları bir kenara bırakarak içgüdüsel eğilimine göre seçim yapmak için zengin ve yaşlı olmayan bir adamın evlilik teklifini reddeden bir kız, kendi refahını türe feda etmektedir. Böylesi bir durumu onaylamadan edemeyiz. Zira kız daha önemli olanı tercih etmiştir ve ailesi bireyci çıkarcılık niyetiyle tavsiye verirken tabiatın, daha detaylı belirtmek gerekirse türün, ruhuna uygun davranmamıştır. Bütün bunların sonucu olarak bir evlilikte ya bireyin ya da türün çıkarının zarar gördüğü söylenebilir. Durum genellikle böyledir. Çünkü mantık ve tutkulu aşkın birlikte oluşu çok nadir görülen bir talihtir. Birçok insanın acınası fiziksel, ahlaki yahut entelektüel durumunun sebebi, kısmen evliliklerinin genellikle saf tercih ve eğilimden değil, dış hususlar ve tesadüfi durumlardan kaynaklanmasıdır. Ancak eğilim belli bir dereceye kadar makullükle birlikte ele alınırsa, bu türün ruhundan yapılan bir tavizdir. Mutlu evliliklerin nadir olduğu çok iyi bilinmektedir. Çünkü evliliğin özünde temel amaç şu anki değil gelecek olan nesildir. Ancak hassas ve sevgi dolu karakterde olanları rahatlatmak için tutkulu aşkın bazen tamamıyla farklı bir temelle, yani kişiliklerin uyumuna dayalı gerçek arkadaşlıkla ilişkilendirildiğini eklemek gerekir. Gerçi bu da sadece cinsel aşk memnuniyetin ardından yok olduğunda ortaya çıkar. O arkadaşlık çoğu zaman doğacak olan çocukla alakalı cinsel aşkın kaynağı iki bireyin birbirini tamamlayan ve birbirine uyan fiziksel, ahlaki ve entelektüel niteliklerinin de aynı zamanda birbirine mizaç ve zihinsel kabiliyetlerin zıt özellikleri olarak tamamlayıcı biçimde bağlanmasından ortaya çıkar. Böylece mizaçların uyumunun temeli oluşur. Burada ele alınan aşka dair metafizik, genel olarak benim metafizik düşüncemle yakından bağlantılıdır. Ve metafizik düşüncemin bu konuyu aydınlatışı aşağıdaki gibi özetlenebilir. Cinsel dürtünün tatmininde sayısız aşamalardan tutkulu aşka uzanan ihtiyatlı seçimin, kişinin gelecek neslin oluşturulmasında gösterdiği aşırı derecedeki ciddi ilgiye dayandığını gördük. Bu aşırı derecedeki ilgi, önceki bölümlerde dile getirilen iki gerçeği onaylamaktadır. 1. Sonraki nesilde yaşamaya devam eden kişinin hakiki özünün yok edilemezliği. Zira böylesine canlı ve arzulu olan ve mantıkla niyetten değil de bizim hakiki doğamızın en içten dürtüsü ve arzusundan kaynaklanan bu alaka. Eğer ki kişi tamamıyla yok edilebilir olsaydı ve onun arkasından kendisinden oldukça ve tamamıyla farklı bir ırk gelseydi, böylesine kalıcı biçimde var olmazdı. 2. Kişinin özünün bireyden ziyade türde yer alması. Gelip geçici eğilimlerden en ciddi tutkuya kadar bütün aşk ilişkilerinin temelini oluşturan türün özel yapısına yönelik olan bu ilgi, herkes için en önemli olan konudur. Bunun başarısı yahut başarısızlığı kişiyi hayli derinden etkiler. Bu nedenle bu ilgiye makul biçimde gönül işi denir. Ayrıca bu alaka güçlü ve kararlı biçimde kendisini gösterdiğinde kişinin diğer bütün ilgileri daha az önemde gözükür ve doğal olarak bunun için feda edilir. Böylece kişi bireyden çok türe daha yakın olduğunu ve bireyden çok türde yaşadığını göstermiş olur. O zaman neden aşık olan kişi seçtiği kişinin uğruna her şeyi bırakır ve her şeyi onun için feda etmeye hazırdır? Çünkü onu isteyen kişinin ölümsüz tarafıdır. Diğer şeyleri isteyen her zaman için ölümlü taraftır. Bu nedenle o belli bir kadına yöneltilmiş istekli ya da coşkulu arzu, bizim hakiki doğamızın özünün yok edilemezliğine ve bu arzunun türde devam edişine yönelik sezgisel bir istektir. Ancak bu sürekliliği önemsiz ve yetersiz bir şey olarak kabul etmek bir hatadır. Bu hatada türün devam eden yaşantısını kesinlikle bizimle aynı olmayan ama bize benzeyen varlıkların ilerideki varlığı olarak düşünmemizden kaynaklanmaktadır. Bunun da sebebi, dışarıya yönelmiş bilgiden sadece türün dış biçimini göz önüne alıyor oluşumuzdur. Hakiki doğasına değil de görünüşüne bakıyoruzdur. Aslında tam da bu hakiki doğa bizim bilincimizin özüdür. Hatta bilincimizden daha sezgiseldir. Principium individuationis'ten bağımsız olan bu kendi içindeki öz, ister yan yana, ister birbirleri ardına var olsunlar, bütün bireylerde gerçekten aynı şeydir. Bu da yaşama arzusudur. Yaşam ve devamlılık karşısında böylesine ısrarcı ve direngen bir arzu duyan da budur. Ayrıca bu ölümden muaftır. Ancak bir yandan da bu arzunun şimdikinden daha iyi bir hal yahut durum ihtiva edemeyeceği gerçeği vardır. Sonuç olarak bireylerin sürekli acı çekişleri ve ölümleri bu uğurda gerçekleşecektir. Bu arzuyu bundan arındırmak, yaşama arzusunu inkar etmektir. Bu inkarla kişisel arzu kendisini türün kökeninden uzaklaştırır. Türdeki varoluşu inkar eder. Bu arzunun şu an ne olduğuyla alakalı kavramlardan yoksunuz. Aslında bu tür kavramlarla alakalı bilgiye de sahip değiliz. Bu arzuyu sadece yaşama arzusu, olma yahut olmama hususunda özgür olan bir şey olarak tanımlayabiliriz. Yaşam arzusu olmama konusunda Budistler bunu Nirvana kelimesiyle açıklar. Sonsuza kadar insanlık bilgisinin erişemeyeceği bir konumda duran bir noktadır. Bu son husus açısından ele alacak olursak, hayatın engelmesini düşündüğümüzde bütün herkesin var gücüyle sonsuz ihtiyaçları gidermeye ve çeşitli acıları def etmeye çalışarak hayatın endişesi ve dertleriyle haşır neşir olduğunu görüyoruz. Lakin bütün bu uğraşlar karşılığında bu ıstıraplı varoluşu kısa bir süreliğine korumak haricinde hiçbir şey umulmuyor. Yine de bütün bu gürültünün arasında iki aşığın gözlerinin arzuyla buluştuğunu görüyoruz. Ancak neden bu buluşma böylesine gizli saklı, gergin ve korkakça? Çünkü bu iki aşık, aksi halde derhal son bulacak bütün dertlerin ve uğraşların devam etmesi için gizlice uğraşan hainlerdir. Tıpkı kendilerinden öncekiler gibi.